Pınaraltı.
İstanbul stüdyolarımızdan hepinize merhaba. Evet, güzel bir Ramazan gecesinde canlı olarak bir Çınaraltı programında beraberiz. Bu programda da İçinde bulunduğumuz Ramazan ayından bahsedeceğiz. Ramazan adetlerinden, Ramazan geleneklerimizden, Ramazan hayatımızdan bahsedeceğiz. Eskiden ne gibi adetler vardı? Bunlardan hangileri şimdi devam ediyor? Bunlar üzerinde duracağız. Fıkralar, hatıralar, hoş hadiseler anlatmaya çalışacağız. Eğer siz de bu programa katılmak istiyorsanız, telefonlarımızı size verelim. Ramazan ayı ile ilgili hatıranız, düşünceniz varsa onları hep beraber burada paylaşalım. Telefon numaramız 0212 alan koduyla 653-3504, yine 0212 alan koduyla 652-3883. Evet sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarımızda Ramazan hazırlıklarından, Ramazan ayının ilanından bahsettik. Ramazan gündüzlerinde neler yapılır, onlar üzerinde durduk. Günler kısa iken neyse de uzun günlerde, uzun yaz günlerinde Ramazan ayı nasıl geçerdi ondan bahsettik. Malum, İslam dininin kabul ettiği takvim ay hesabına göre, bugün bizim kullandığımız güneş hesabına göre, ay hesabına göre olan takvim, güneş hesabına göre olan takvimden 11 gün daha kısadır. Çünkü ayın hareketlerini esas alır. Biz şimdi güneşin hareketlerine göre takvim yapıyoruz. Dolayısıyla her sene Ramazan ayı 11 gün öncesine gelir. Ve 33 senede bir devreder, 33 sene önce geldiği yere tekrar gelir. Dolayısıyla her sene farklı mevsimlerde Ramazan ayını idrak etmek mümkün. Bu sene yaza gelirse giderek bahara, kışa, sonbahara ve 33 sene sonra tekrar aynı yere gelir. Bir telefonumuz varmış. İsterseniz onu alalım. Buyurun efendim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim. Nereden arıyorsunuz bizi?
Ankara'dan arıyorum.
Ankara'dan. İsminizi alabilir miyiz?
Sefer Kılıç efendim.
Sefer Bey, buyurun efendim.
Şimdi ben şunu merak ediyorum. Daha evet. Önceki programlarınızda da söylediniz. Kıraathanelerde...
Evet.
Okumaların olduğu ve toplanılarak buralarda bilgi konusunda işte tartışmaların olduğunu söylemiştiniz.
Evet.
Benim geçenlerde bir ortamda konuşuldu da Osmanlı döneminde okuma yazma oranının çok düşük olduğu. Hatta evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan bir istatistikte okuma yazma oranının %9 şeklinde çok düşük olduğu söylendi. Elimizde Osmanlılar döneminde okuma yazma oranı hakkında bir istatistik var mı?
Evet.
Gerçekten bu derece düşük müydü? Düşük müydü? Eğitim bu kadar düşük müydü? Çünkü kıraathanelerde toplanıp herkes kitap okurdu, işte musabe yapardı. İfadelerinizden yani yüksek olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Herkes orada okuyup şey yaptığına göre. Fakat bir de böyle %9'luk bir istatistik bilgi var.
Evet.
Bir sorumun birisi bu. İkincisi
evet.
Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz?
İnşallah.
İkincisi aynı yıllarda, aynı dönemlerde acaba Avrupa'da okuma yazma oranı nasıldı?
Evet.
Mesela bir Fransa'da, bir İngiltere'de halk üzerinde. Elinizde bu şekilde bilgi var mı? Çünkü Avrupa'yla da kıyaslıyorsunuz. Geçen hafta
evet.
Güzel bir konuşma olmuştu.
Tamam, bu konular üzerinde duralım.
Evet, bunu rica edeceğim.
Peki efendim, teşekkür ediyoruz aradığınız
evet,
için.
Teşekkür ederim, başarılar.
Teşekkür ederim. Efendim, daha önceki programlarda Ramazan gündüzlerinde ne yapılır diye bilgi verirken yapılan işlerden birisi de erkeklerin, çünkü Ramazan ayında mektepler tatil edilirdi sevgili dinleyiciler ve dairelerde de işler hafifletilirdi. Dairede bulunması zaruri olanlar dairede bulunurlar günün belli saatlerinde. Onun dışında genellikle devlet daireleri tatile yakın bir durum alırdı. Sabahleyin belli bir saat çalışılır, bir de ikindiden akşama kadar mesai olurdu. Hala Arap ülkelerinde tabii bir de sıcağın tesiriyle bu şekilde mesai yapıldığını görüyoruz. Şimdi işte bu uzun günlerde, yani yaz aylarına, bahar, sonbahar aylarına geldiği zamanlarda Ramazan ayının günler uzun. Bu uzun günler nasıl geçer? Tabii hanımlar o zamanın kültürüne göre evden dışarı pek çıkmadıkları için genellikle ev işleriyle, işte yemek yapmakla, Ramazan ayında artan ev işleriyle uğraşırlar. Bunların Ramazan ayındaki ekstra faaliyetleri mukabele okumaya veya dinlemeye gitmek olurdu. Hanımlar camilerde veya bir mahalleden bir sakinin evinde veya birbirlerinin evinde münavebeyle mukabele okurlardı. Her mahallede bir hoca hanım vardı. Hanımlar için de en bilgili, hanımların bilmesi gereken meselelerde en mütehassıs olanı mukabele okurdu. Diğer hanımlar Kur'an-ı Kerimlerini kollarına alır, gider o evde mukabele dinlerlerdi. Genellikle mukabeleler öğlen namazından az önce yapılırdı. Öğlen namazından sonra yapıldığı da vakiydi. Günümüzde de bu adet hala devam ediyor. Erkeklere gelince sevgili dinleyiciler, erkekler mesailerinden arta kalan zamanlarda genellikle kıraathanelere giderlerdi. Şimdi kahvehane diyoruz, kahve diyoruz ya, eskiden bunun adı kıraathaneydi. Evet, kıraathanelerde de kahve içilir, çay içilirdi ama adı kıraathaneydi. Tek tük kıraathane ismi yazan kahveler var hala. Neden kıraathane? Kıraat okumak demek. Kari okuyan demek. İşte bu kıraathanelerde kütüphane bulunurdu. Bu kütüphanelerde genellikle halk seviyesine uygun kitaplar bulunurdu. Halkın edinmesi gereken edebi, tarihi, dini, efendim sosyal, hatta fen bilgileri bu kitaplarda bulunurdu, yer alırdı. Merak edenler gider bu kitaplardan birini alır, oradaki sedirlere, makatlara oturur Ramazan ayında. Çünkü çay ve kahve servisi iftardan sonra, daha sahura kadar olacak. Oturur, orada kitap mütalaasıyla vakit geçirirdi. Fakat ekseriye böyle ferdi değil, toplu halde okumalar Osmanlı kültüründe yaygındı. Yani okuması düzgün, efendim ses tonu güzel bir kimse okur ki genellikle bu mektebe giden genç çocuklar olurdu. Diğerleri dinlerdi. Diğerlerinin dinlemesi onların okur yazar olmadığı manasına gelmez. Çünkü Osmanlı Devleti'nde köylere kadar ilk mektepler vardı. Ve ilk mekteplerde özellikle devletin son zamanlarında ilk mekteplere gitmek, buraya devam etmek mecburiydi. Buraya devam etmeyenler cezalandırılırdı. Ve o ilk mekteplerde çocuklara zaruri bilgiler verilirdi. Okuma yazma bilgileri verilirdi. Efendim eski yazı okumak birkaç merhalede oluyor malum. Kur'an-ı Kerim okumak, arkasından mektup, kitap okumak, arkasından mektup okumak. Bunlar verilir. Dil bilgisi, tarih, coğrafya ve din bilgileri kendisine verilirdi. Bu mektepleri bitirenler isterlerse medreseye, isterlerse rüştiyeye devam ederlerdi. Rüştiyeyi bitirenler daha sonra bir meslek okuluna giderek devlet memuru ve o mesleğin getirdiği işte tıpsa tıp, baytarsa baytar olurdu. Medreseleri bitirenler ise din adamı olurlardı. İmam, müftü, kadı böyle devam ederdi. Şimdi hal böyle olunca, köylere kadar ilk mektepler olunca Osmanlı halkının hemen hepsi okur yazardı. Kadınlar, yaşlı kadınlar bile okuma yazma bilirdi. Biz bu devre yetiştik, bu devri idrak etmiş yaşlı hanım ve beyleri gördük. Bunlar hepsi şimdi toprak altında. Hepsi gayet güzel iki yazıyı da, hem eski yazıyı hem yeni yazıyı okuyor ve yazıyorlardı. Hatta hiç ihtimal vermezsiniz, dağ köylerinde yaşamış böyle kadınlar vardı. Bunlar gayet güzel okur yazarlardı. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düzen bozulmuş, ortalık karışmış, fakirlik, yokluk her tarafı sarmış ve köylerdeki mekteplerin çoğu kapanmıştı. İşte bu devre çocukluğu denk gelenlerin ne yeni yazı ne eski yazı okumaları yok. Ama ondan önceki devirde öyle değil. Osmanlı Devleti'nde insanların çoğunun okur yazar olmadığı iddiası ilmi değil. Kaldı ki bununla ilgili bir istatistik elimizde yok. Devletin son zamanlarına doğru yapılmış istatistikler var. O zamanki menfi şartlar altında bu istatistikler nasıl yapıldı bilemiyoruz. Ve işin başka bir tarafı var. Osmanlı Devleti'nde günlük gazete okuma nispeti günümüzdekinden çok yüksekti sevgili dinleyiciler. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonra basılan kitap ve gazetelerin nispeti ondan öncesinden daha fazla değildi. Avrupa'da da mesela Kraliçe Victoria döneminin eğitim sistemi çok incelenmiş, çok ilmi mevzulara girdik. Aslında hafif bir program bu ama orada da okuma yazma nispetinin hiç de sanıldığı kadar yüksek olmadığı, Osmanlı Devleti'nden çok daha düşük olduğunu biliyoruz. Genellikle Osmanlı Devleti ve Şark toplumları entelektüalitede, okuma, yazmada, edebiyatta, kültürde hep Avrupa ülkelerinden ileri gitmişler. Avrupa ülkelerinde bir takım ilerlemeler olmuş ama Şark bunun gerisinde kalmamış. Nispetler var elimizde. Mesela vaktiyle İzmir'de bulunan mektep sayısını ben görmüştüm. Tam olarak sayı hatırlamıyorum. O gün İzmir'de yaşayan insanların sayısına nispetlenince bugünkünden çok daha fazla öğretim ve eğitim kurumu olduğunu istatistikler bize gösteriyor.
TGRT FM. Thank you. TGRT FM.
Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarından bir Çınaraltı programında beraberliğimiz devam ediyor. Evet, Ramazan gündüzleri böyle hanımlar evde iş yaparak veya mukabelelere giderek, erkekler camide cemaatle namaz, mukabele ve arkasından mesaiden arta kalan zamanlarda kıraathanelerde oturup kitap okuyup sohbet ederek geçer. Bu arada iftara yakın cami önündeki sergilere gidilir, alışverişler yapılır. Hem Ramazan ayına mahsus bir takım gıda maddeleri alınır, hem de bu Ramazan sergilerinde, ki bunlar bir fuar mahiyetinde sergilerdi, buralardan alışverişler yapılır. Ondan sonra eve dönülür. Herkes top atılmasını beklerdi. Geldik iftara. İftar nasıl yapılırdı? Ramazan ayında iftar apayrı bir merasimdi sevgili dinleyiciler. Eski Osmanlı halkı genellikle iftar zamanı mahalle camilerine gider, topun atılmasını orada beklerdi. Namazlar kılınır, ser'i bir şekilde ve herkes evine dönerek iftarını yapardı. Camilerde de iftar edildiği olurdu sevgili dinleyiciler. Mesela pek çok ileri gelenler bile camilerde, büyük camilerde sergi açarlardı. En çok sergi açılan cami Ayasofya Camii'ydi İstanbul'da. Hep genellikle İstanbul'dan bahsediyoruz. Çünkü eski kültürün numunesi İstanbul'da onun için. Anadolu'da bundan aşağı bile olsa yine aynı örneklerde bir hayat yaşamış. Ayasofya'da sergiler açılırdı sevgili dinleyiciler. Kerli ferli paşalar, ulema, kadılar burada sergiyi açar ve bizzat elleriyle garip gurebaya, fakir fukaraya hizmet ederdi. Tabi cami cemaatinden olan zenginler de bu sofraya iştirak eder, bereketlenmek için ve iftar ederlerdi. Bu adet uzun yıllar böyle devam etti sevgili dinleyiciler. Evlere gelince sevgili dinleyiciler, o zamanlar orta halli ailelerde, hatta fakirlerde bile akşama iftara misafir gelirdi. Ve bu misafirin sayısı önceden çok zaman belli olmadığı için tencere tencere imkanlara göre bol yemekler pişirilirdi. Ertesi gün yemekler artarsa fakir fukaraya verilirdi. O zaman öyle bir bereket vardı. Fazla düşkün olmadıkları için böyle mala mülke Allah da bol bol veriyordu sevgili dinleyiciler. Fakirlerin, orta hallerin bile kazanında, mutfağında epey bir şey kaynardı. Bir de mutfaksız evler vardı sevgili dinleyiciler. Mutfaksız ev olur mu? Demeyin. Banyosuz, tuvaletsiz ev olur da, olmaz da mutfaksız ev olur. Nasıl mı? Sultan 3. Selim bir Ramazan akşamında sevgili dinleyiciler, Ayvansaray civarlarında oturan eski Şeyhülislamlardan Camgöz Salih Efendi'ye iftara gider. cam göz denmesinin sebebi Salih Efendi'nin gözlerinin bozuk ve gözlük kullanmakta olması. Şimdi dört göz diyorlar ya, o zaman da cam göz demişler. Herkes bir şeyle anılır, yiğit lakabıyla anılır derler ya, o da öyle. Cam göz Salih Efendi padişaha çok hürmet etmiş, izzet ikramda bulunmuş, güzel bir sofra çıkartmış. Arkasından güzel sohbetler yapılmış, teravih namazları kılınmış. Üçüncü Selim yumuşak bir padişahtı. Cam göz Salih Efendi'nin sohbetinden çok hoşlanmış. Demiş ki, hoca efendi, ben sizin sohbetinizden çok hoşlandım. Şöyle bizim saraya yakın bir yere efendim nakli mekan etseniz, taşınsanız da sık sık sizi ziyarete gelsem. Cam göz Salih Efendi çok kimsenin sevinçle kabul edeceği bu teklife pek gönlü razı olmamış ve demiş ki, padişahım, buraya gelirken gördünüz, bu etraftaki evler fakir fukara evleridir. Hiçbirinin evinde mutfak yoktur. Padişah buna iyice şaşırmış. Mutfaksız ev olur mu Salih Efendi demiş. Beli ya sultanım demiş. Bu fakirhaneden gider hepsinin yemekleri. Eğer ben buradan taşınırsam onlar mağdur olurlar, sıkıntı çekerler. İyisi mi siz bana lütfedin, ben yine bu semtte kalayım. Fakat siz yine teşrifinizden bizi mahrum etmeyin. Sultan 3. Selim bu cömertlik karşısında çok duygulanır. İşte eski Osmanlı toplum hayatı böyleydi sevgili dinleyiciler. Sosyal güvenliğin en sağlamı o zaman cariydi. Her mahallede, o zaman böyle zenginler mahallesi, fakirler mahallesi yoktu. Her mahallede zenginler de, orta hallilerde, fakirler de otururdu. Ve herkes birbirini kollardı sevgili dinleyiciler. Her sokakta bir paşa konağı, bir alim konağı vardı. Ve bu konaktan o sokağın bütün ihtiyaçları karşılanırdı. Evlere tabla tabla yemekler giderdi sevgili dinleyiciler. Fakirler mağdur edilmez, yetim kızlar evlendirilir, gariplere iş kurulur, çeşme yapılacaksa, su gideri yapılacaksa yaptırılır, yanan yıkılan bir ev olursa tamir ettirilir, hasılı ortada kalmış bir cenaze kaldırılır, hasılı bu zengin konağından o sokak çok nasiplenirdi. Evet, böyle çok zenginler vardı, tarihe geçmiş zenginlikler vardı ama böylesine de yardımlaşma vardı sevgili dinleyiciler. Evet, en çok nasiplenenler de saraya yakın oturanlardı sevgili dinleyiciler. Eskiden Topkapı, daha sonra Beşiktaş saraylarına yakın oturanlar bu nimetler içinde yüzerlerdi. Çünkü sabah akşam saraydan buradaki fakir evlerine tabla tabla yemekler giderdi sevgili dinleyiciler. Sarayda ne pişerse o evlerde de onlar yenirdi. Saray halkı bütün mahalleleri paylaşmıştı sevgili dinleyiciler. Hangi mahallede bir fakir var, evlenecek bir kız var, iş kuracak bir kimse var, çeşme yapılacak, yol yapılacak. O mahalle saraydan kime aitse, hangi sultana, hangi kadın efendiye aitse o onu görür. Böylece şahsi servet biriktirilmez, ele geçen tahsisat para bu yolda, hayır yolunda bezledilirdi. Evet sevgili dinleyiciler, biraz evvel padişahların iftar ziyaretlerinden bahsettik. Hakikaten padişah çok zaman yanına nedimi, musahibi veya sadrazam, şeyhülislam gibi birisi olduğu halde evlere iftara giderdi. İlk zamanlarda padişah sadece şeyhülislamların ve Hacı Sultani'nin evine giderdi. Fakat tanzimattan sonra artık ileri gelen devlet adamlarına da padişahların ziyaret yaptığı vaki. Şeyhülislamlara, sadrazamlara böyle iftara geldiği olmuştur sevgili dinleyiciler. Mesela bir gün Sultan Aziz haber vermeden meşhur Kamil Paşa'nın, şu Zeynep Kamil Hastanesi'ni yaptıran Kamil Paşa'nın evine iftara gitmiş. Hazır, habersiz. Kamil Paşa Fatih Camii'ne namaza gitmiş. Onların konağı şimdi Eczacılık Fakültesi. Hemen neyse namazdan sonra çağırmışlar Kamil Paşa'yı. O sırada padişah da namazını kılmış ve iftara oturmuşlar. Padişah habersiz gittiği bu evde kendisine gösterilen ikramdan son derece mahzun olmuş. Padişahların böyle habersizce iftara gitmeleri meşhur. Tebdili kıyafet İstanbul içinde gezdikleri de meşhur. Çoğunlukla Ramazan aylarında, Ramazan gündüzlerinde halkın halini anlamak için tebdili kıyafetle gezmeleri meşhurdu sevgili dinleyiciler. Camilere, dükkanlara uğrarlar, halkın halini yerinde görürlerdi. Bu padişahların en meşhuru Sultan II. Mahmut'tur sevgili dinleyiciler. Sultan II. Mahmut tebdil kıyafetle böyle İstanbul içinde ve hatta memleketin muhtelif yerlerini gezmeyi severdi. Yanında da genellikle musahip Said Efendi olurdu. Onunla ilgili hoş bir kıssa anlatılır. Sultan II. Mahmut bir gün Üsküdar'a geçer sevgili dinleyiciler. Üsküdar'da ikindi namazını kıldıktan sonra bir müddet oyalanırlar. Sıcak bir yaz günü orada bir mesire yerinde ve daha sonra eski Şeyhülislamlardan Dürrizade Ataullah Efendi'nin veya Abdullah Efendi'nin konağının buraya yakın olduğunu hatırlar padişah. Ve ister misiniz der, şu eski Şeyhülislam'ı bir ziyaret edelim. Neyse yanındakiler artık 40 kişi mi 50 kişi mi maiyetiyle eski Şeyhülislam Dürrizade'nin bugün Doğancılar'da bulunan konağına doğru yürümeye başlarlar. Konağın kahyası böyle kendilerine doğru gelmekte olan kalabalığı hissedince telaşla Dürrizade Abdullah Efendi'nin huzuruna çıkar. Efendi, efendi, felaket der. Efendi ya bu telaşın sebebi ne diye sorar. Padişahımız Hazretleri yanında 40 kişilik maiyetiyle buraya doğru geliyor der. Dürrizade Abdullah Efendi ilahi der. Telaş ettiğin şeye bak. Bunda telaş edecek ne var? Kahya der ki efendim hazırlığımız yok. Hiç telaş göstermeyin der. Eski adamların rahatlığına bakın. Hareme söyle, hareme çıkacak yemekleri bize selamlığa versinler. Bana çıkacak yemeği de padişaha arz ederiz, olur biter der ve Dürrizade padişahı karşılamak üzere yola çıkar. Neyse, padişah karşılanır, efendim buyur edilir, top atılır, namazlar kılınır, sofralara oturulur. O sırada tabii hizmetkarlar sofraları hazırlarlar. Padişah habersiz geldiği bu evdeki iftar sofralarını şöyle göz ucuyla bakmaktan kendini alamaz. Son derece güzel Saksonya efendim tabaklarından yemek takımları. Çok güzel işlemeli efendim bıçaklar, çatal kaşıklar. Bohemya kristallerinden efendim sürahiler, bardaklar. Son derece güzel işlenmiş efendim ibrişimden sırmalı örtüler. Yemekleri zaten anlatmaya efendim dil yetmez, kelimeler yetmez. O kadar güzel bir davet. Padişah hayli şaşırır. Ya der, biz buraya habersiz mi geldik yoksa haberleri var mıydı? Ve sorar. Efendi der, bizim buraya geleceğimizden haberiniz var mıydı? Eski Şeyhülislam, haberim yoktu hünkârım der. Bir kusurumuz mu oldu der. Padişah der ki maşallah hiçbir kusurun yok, her şey son derece güzeldi. Fakat bir şey aklıma takıldı der. Hayırdır hünkârım diye sorar Dürrizade Abdullah Efendi. Her şey çok güzeldi, ihtişamlıydı da. Acaba hoşaf kaseleri niye o kadar ihtişamlı değildi? Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi der ki, hünkârım, malum günlerden yaz. Hoşafı soğuk içmek adettir. Ben ise hoşafın içine buz atmayı sevmem. Buz erir, hoşaf sulanır. Onun için buzdan kaseler yaptırıyorum ve hoşafı onun içine koyuyorum. Tabii buzdan yapılan kaseler de pek diğerleri kadar ihtişamlı olmuyor. Padişah bu izahat üzerine hayretten dona kalır ve bir müddet sonra izin alıp ayrılırlar ve yolda der ki helal olsun der. Servet bu adama yakışıyor. Cömert ve kibar birisi. Bana da yazıklar olsun ki o kasenin buzdan kase olduğunu anlayamadım der. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı beraberliğimiz devam ediyor. Eski Ramazan adetlerimizi sürdürüyoruz. Daha hala iftar yemeklerine, iftar sofralarına oturacağız. Padişahların iftar ziyaretleri böyle olur. Sarayda da herkese iftar verilirdi. Bu ayın bereketi gösterilirdi sevgili dinleyiciler. Tabii o zaman her evde hemen hemen iftar daveti olur dedik. Herkes eşini, dostunu, sımın akrabasını iftara davet ederdi. Ama iftar davetlileri bunlardan ibaret değildi sevgili dinleyiciler. İki katlı olan evlerde genellikle, ki zaten bu imkanı bulanların evleri iki katlıydı, giriş katına bir büyük sofra daha kurulurdu. Oraya da kapılar açılır, sokaktan gelen geçen zorla derken tabii yani gönül rızalarıyla içeriye buyur edilir, iftar ettirilirdi. Bütün mahallenin fakiri, fukarası orada iftar ederdi. Şimdiki gibi zengin zengine iftara gitmezdi. Onun ne kıymeti var? Maksat fakire iftar etmek. İşte eskiden kimse ayrılmazdı. Tanıyor, tanımıyor. Garip, mahalle sakini ayırmazlardı. Sokaktan geçeni tutar, iftara getirirlerdi. Hele böyle camide halini garipsedikleri, yabancı olduğunu anladıkları birisi olursa cemaat paylaşamazdı. Ben götüreceğim, sen götüreceksin diye. Böyle masaların adet olmadığı zamanlarda sevgili dinleyiciler, iftar sofraları yere kurulurdu. Ve sayıya göre birkaç sofra kurulurdu. Yuvarlak, herkes etrafına çömelirdi. Efendim, tabii önce namazlar kılınır, akşam namazı rahatça yemek yenilebilmesi için ve namaz gecikmesin diye. Önce namazlar kılınır, sonra sıra gelir oruç açmaya. Şimdi en çok oruç açma metaları hurma, zeytin, tuz ve suydu. Bunun arasında eski halkımız tercih yapamaz, dördünü de yiyerek iftarını açardı sevgili dinleyiciler. İftar açıldıktan sonra şöyle yemeğe, efendim tabiri caizse mücadeleye girişmeden önce hafif bir şeyler yenirdi. Neydi o hafif şeyler? İftariyelik. Şimdi çoğumuzun sofrasından kalktı. İmkanı olsa da iftariyelik yok gibi bir şey sevgili dinleyiciler. Eski sofralarda öyle değildi. Bir kere İftar sofrasında iftariyelik çok müstesna bir yer tutardı. Çeşit çeşit peynirler, çeşit çeşit reçeller, rengarenk küçük kaseler içinde sevgili dinleyiciler, porselen veya kristal. Efendim tereyağları, kaymaklar, hatta imkan varsa sucuklar, pastırmalar muhakkak sofrada bulunurdu. Ve önce bir miktar bunlardan yenerek mide biraz sonra içine düşeceği mücadeleye hazırlanırdı. O zamanlar sofraların donatılması da ayrı bir sanattı sevgili dinleyiciler. Öyle rastgele konulmazdı. Her birisinin efendim sofrada bir yeri vardı. Sinilerin ortasına iftariyelik konurdu. Efendim salatalar bunun etrafına kendilerine mahsus tabaklar içinde dizilirdi. Tabi bu arada zemzem fincanları, hurma tabakları da olurdu. Yine çekirdeğin efendim yemeklere düşmesine mani olmak için limonlar ortasından kesilip tüller içinde ipek renkli kurdelalarla bağlanır, küçük tabaklara konulur diye sevgili dinleyiciler. Ramazan ayında imkanı olanların kullandıkları çatal, kaşık ve bıçaklar her zamankinden farklı olurdu. Mercan saplı, fil dişi, sedef ve bağdan yapılmış veya siyah ve beyaz cilalı tahta kaşıklar kullanırdı sevgili dinleyiciler. Gerek bu kaşıklar, gerek has pideler, francalalar, çörek ve simitler sofranın kenarına dizilirdi sevgili dinleyiciler. Evet, iftariyelere giriştikten sonra sevgili dinleyiciler, sıra çorbaya gelirdi. Eskiden halkı Ramazan ayında bir işkembe çorbası hevesi sarardı. 7'den 70'e, büyüğünden küçüğüne herkes Ramazan ayında işkembe çorbası yapardı sevgili dinleyiciler. Eğer efendim işkembe çorbası olmasa bile muhakkak efendim çorba bulunurdu. İşkembe çorbası evde pişirmek zor olduğu için eskiden iftara 5-10 dakika kala hiç üşenilmez. Evde varsa hizmetkar, yoksa küçük çocuk, ellerinde çorba tası işkembeci dükkanlarına giderler. Efendim çorbalarını alırlar. Hatta burada nöbete yatarlar, kuyruğa yatarlar, şimdiki pide kuyruğu gibi. Ondan sonra efendim kapağını kapatır, konağa döner, misafirlere bunu ikram ederlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, sofrada bulunması adet olan bir şey de hoşaftı sevgili dinleyiciler. Hoşaf elmas tıraş kaseler içinde efendim dökme tepsilere konurdu. Kenarlarına içleri ufak kase kadar çukur ve sapları fil dişinden yapılmış kaşıklar konurdu. Yaz mevsiminde kaselere buz da konurdu ama böyle Dürüzade Abdullah Efendi gibi zenginler buzdan kasede döktürürlerdi tabii. O zamanlar böyle kağıt peçeteler olmadığı için ve herkes yere minderlere oturup efendim sini etrafında halka olarak yemek yediğinden peşkir denilen efendim dokuma bez peçete yerine kullanılırdı. Hatta hizmetçiler ayaktan peşkirleri herkesin dizine rastlatmak şartıyla atmaları birer hünerdi sevgili dinleyiciler. Bu hatta hizmetçilik mesleğine girecek olanlar evvela çırak olarak konaklara girerlerdi. Koğuşlarda gedikli ağlar var, onlara hizmet eder. Bu peşkir atmak, bir de uzun çubukları doldurup bir elinde çubuk, diğer elinde parlatılmış sarı tabla ile götürüp ve bir dizi üzerine çöküp içecek adamın tam ağzı hizasına rastlamak şartıyla çubuk vermek ve ortada yakılmış olan yağ ve bal mumlarının 3-5 dakikada bir ona mahsus makas ile söndürmeden fitillerini kesmek gibi bir takım hizmetler öğretilir ve bunlarla imtihan edilirdi. Bunları başaran iyi hizmetkar sayılırdı. Eskiden iftara birkaç dakika kala daveti gitmek edebe uygun sayılırdı. Çok önce gidilmezdi ev halkının hazırlığına efendim fırsat vermek için. Ama başka davetlerde önce de gitmek mümkündü. Genellikle yaşı büyük olanlar, yaşı küçük olanları, rütbesi yüksek olanlar, rütbesi düşük olanları efendim iftara çağırırlardı. Böylece bir efendim protokol olmuştu. Habersiz iftarlar da çok yaygın olduğu için o zamanki hanımlar, sevgili dinleyiciler, o ne maharet. Onların hizmetçileri de öyle, aşçıları da öyle, kalfaları da öyle, bunlar yoksa kendileri de öyle. 10-15 dakika içinde sofraya mükemmel yemekler çıkartmasını bilirlerdi sevgili dinleyiciler. Onlar sofraya buyur edilene kadar misafirler bakarsanız hiçbir şey olmayan evde hemen çorbaydı, pilavdı, bir şeyler hazırlanmış ve yemek süresince de peyderpey hazırlanarak misafirler efendim habersiz de olsa mükellef sofralarla ağırlanırdı. Evet, iftar yaklaştıkça davetliler mahmur gözlerle, böyle biraz da sararmış suratlarla, genellikle sessiz, sanki birbirine küsmüş gibi beklerlerdi. Efendim şöyle sofralar, efendim o güzel susamlı simitlerin, bademli çöreklerin, kazan yağlıların mis gibi kokusu ve o muntazam iftar sofrasının seyrine doyulmazdı. O da apayrı bir zevkti sevgili dinleyiciler. Tabi arada hayale dalanlar olur, gözlerini kapayıp saate bakarlar. Top atılmasıyla beraber önce oruçlar açılır, sonra efendim özel mahsus yerde namazlar kılınırdı. Ama çoğu zaman mahalle camisinde namaz kılınır ve davetliler o şekilde eve gelirlerdi. O zaman zarfında da iftar sofraları hazırlanmış olurdu. Evet, namazlar kılınıp iftar sofralarına oturduktan sonra sofraya bir hücumdur başlardı sevgili dinleyiciler. Efendim iftariyelikler, arkasından çorbalar, yumurtalar, etler, börekler, tatlılar birbirini takip ederdi. Memleketimizin adeti gereğince hele Ramazan aylarında yemeklerin çokluğu misafirlerin ağırlanmasına bir ölçü, bir çeşit ölçü kabul edildiği için yemeklerin arkasının alınmasına kadar beklemek tiryakilerin pek hesabına gelmezdi. Çoğu özür dileyerek sofradan kalkarlardı. Zaten çoğu efendim oruçlarını tütünle açarlardı. Onun için ne demiş atalarımız? Tiryakinin iyisi cami avlusunda belli olur. Tabii adet yemeklerin hepsinin önceden söylenmesi veya sofra kenarına konulmasıydı. Herkes sevdiği yemeği bekler veya doyduğu doyana kadar yerdi. Eğer çok yemek olunca da baştan ekmeğe veya yemeklerle doymaya girişilirse sonraki yemeklere yer kalmazdı. Onun için eski adet bütün yemeklerin sofraya yakın bir yere konması veya önceden efendim davetlilere ilan edilmesiydi. İşte şu yemek var, şu yemek var, şu yemek var. Ha, filanca yemek var. Ben de o yemeği seviyorum. İyisi mi bekleyeyim de o yemeği yiyeyim derdi millet ve ondan önceki yemeklere o kadar fazla itibar etmezlerdi. Bu da çok dikkat edilen bir adette sevgili dinciler. Bir adet de eskiden böyle muntazam lavabolar, musluklar olmadığı için konaktaki evlerdeki hizmetçiler, köle veya cariyeler, halayıklar, bunlar yoksa evin küçükleri leğen, ibrik ve peşkir dolaştırırlar. Tek tek misafirlerin önünde diz çökerler sofraya oturmadan önce ve leğenden, ibrikten leğene su dökerek misafirin ellerini yıkamasını sağlarlardı sevgili dinciler. Aynı ameliye yemek yendikten ve sofradan kalkma zamanı geldikten sonra da tekrarlanırdı.
Aşağı var.
Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarında Çınaraltı programında beraberliğimiz devam ediyor. Bize ayrılan dakikaların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hala biz iftar sofralarından kalkamadık. Neyse efendim, bu yemekler yenir, çeşit çeşit efendim etli pilavlar, bamyalar, neticede tatlı gelir. Tatlı genellikle Ramazan ayına mahsus olduğuna inanılan güllaç olurdu. Her nedense bu tatlının Ramazan'a mahsus olduğu düşünülür. Anladığım şu ki güllaç çok hafif bir tatlıdır sevgili dinleyiciler. Ramazan ayında bilhassa iftarlarda bunun yenmesi daha uygun görülmüş olacak. Yemek yenip sofralardan kalkılınca hemen efendim evlerdeki görevliler, halayıklar, hizmetkarlar veya gençler o sofraları bir an evvel süratle alıştıkları için kaldırırlar. Sinileri, efendim altlıklarını toplarlar, ortalığı sakinleştirirler. Herkes etraftaki sedirlerde yerini alır ve biraz evvel anlattığımız şekliyle çubuk alayı yapılırdı. Herkese eğer tütün içiyorsa çubuk ikram edilirdi. Fakat bir merasim vardı ki o her evde muhakkak olurdu. O da kahve alayı idi. Bu çok mühimdi sevgili dinleyiciler. Çünkü iftardan sonra kahve içmek eski zamanın çok önem verdiği bir adetti. Çay yok. Çay yerine kahve. Kahve takımını o işte ilgilenen kimse getirir. Odanın kahvenin takımı vardı. Odanın böyle münasip yerinde dururdu. Kahve ibrikte pişerdi. İbriği soğutmamak için böyle stil tabir olunan gümüş zincirli ateşlikler olurdu. Onu oturturdu. Bu stili taşıyan bir yamak olurdu. O da kahveci başı diyelim. Onu ikram edecek merasimi başındakinin yanında bulunurdu. Ne kadar misafir varsa o kadar da efendim hizmetkar bu kahve dağıtacak kahveci başı diyelim onun etrafına dizilirdi. Tepsinin üzerinde bulunan sırmalı örtüyü kıdemli olan o hizmetkar açar, kahveci başının omuzuna koyar, sonra ağlar, kafesli gümüş kaplama zarflarla fincanları alır, ateşlik üzerinde bulunan o ibrikten kahveyi doldururlar. Zarfın ucundan tutmak şartıyla yine bir anda misafirlere veriverirlerdi sevgili dinleyiciler. Bu merasim hiçbir sıkıntı, hiçbir kesinti, hiçbir aksama olmadan devam ederdi. Eğer bu kahve ikramında bir aksama olunca herkes vah vah eder. İftardaki o kadar eziyet, o kadar sıkıntının boşa gittiği düşünülürdü. Kahveler içilip, sofradan kalkılıp kahveler içildikten, eller yıkandıktan sonra efendim o mecliste ulemadan birisi varsa o, değilse şöyle ağzı laf yapan birisi güzel bir dua ederdi. Ev halkı, ikram sahibi duayı ayakta beklerdi. Eskiden adet efendim ev sahibinin ayakta olmasıydı. Ayakta efendim ona hizmetin kabul olsun, evinde oruçlular iftar etti, Allah sana cennet nimetleri versin, hac sofraları olsun diye uzun uzun herkes dualar ederdi. Bu duadan sonra yemeğe bir kusur bulmak adetti. Efendim bu kusur da bazen çok komik olurdu. Pilav da pirinçliymiş, pilav da şehriyeliymiş, efendim tatlı da şekerliymiş gibi böyle bir takım tenkitler yapılarak, yemeğe kusur bulunarak ev sahibinin bir an gönlünün kırılmasını, böylece göğe yükselen o hizmetin bu kalp kırıklığıyla Allah tarafından kabul edildiğine inanılırdı. Bu da eski bir adetti. Evet, bir de sevgili dinleyiciler, enderun iftarları vardı eskiden. Enderun ne demek? Enderun, saraya bir takım böyle müstait, zeki, istidatlı gençler alınır. Orada terbiye görür, eğitim görür, yetişir, devlet adamı olurlardı. Bunların bu yetiştiği mektebe enderun denirdi. Şimdiki kraliyet akademileri var ya Avrupa'da, onun gibi. Bu enderun ağaları kendi işlerini kendi görmeye efendim uygun şekilde yetiştirilir ve çok güzel yemekler yapardı. Hele bunların yaptıkları tatlılar, reçeller parmak yedirirdi insana. Ha, bunların yumurta yemeği vardı ve bir de sütlü frenk arpası aşuresi vardı ve kaymaklı meyve tatlısı vardı. Halk arasında çok meşhurdu. Böyle Enderun'dan tanıdığı olanlar bu yemekleri yaptırırlardı. Her şeyi çok güzel yaparlardı. Bu Enderun ağaları hakikaten çok güzel iftar yemekleri yapar. Bunların efendim güzel de sesleri olurlar. efendim ezanı, sofra dualarını yaparlar. Arkasından teravih namazı kılınır. Hakikaten sarayda, bu Enderun dairesinde ki iftar da bambaşka olurdu. İftar deyince sevgili dinleyiciler, Yangın Kulesi iftarından da bahsetmeden geçemiyoruz. Vaktiyle yangın kuleleri vardı. İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi yangın kulesiydi. Bu yangın kulesinde ayın, Ramazan ayının 20'sinden sonra iftarlar yapılırdı. Neden 20'sinden sonra? Çünkü bu tarihten sonra yıldızların ve minarelerde kandillerin seyri ayın karanlık olduğu bir devirde çok daha güzel olurdu da onun için. Hakikaten İstanbul'un manzarası bu yangın kulesinden çok güzel olurdu. Bütün devlet dairelerinde ileri gelenler, buraya davetli olanlar bunu bir nimet bilirlerdi. Ve kararlaştırılan akşamda lazım gelenlere haber verilir. Gelenler gelir, gelmeyenler hisselerine düşen yemeği göndermek zorundaydılar. İleri gelen paşalardan tutun da en düşük rütbeli memurlara kadar sırasıyla Bayezid Kulesi'nde iftara giderlerdi. Bu yangın kulesi iftarları da efendim Bayezid Camii'nde toplanılır, namaz orada kılınır, sonra yavaş yavaş efendim kuleye çıkılır. Bir taraftan da ayvazlar yemek kaplarını çıkarırlar. Hakikaten oruç haliyle bu kuleye çıkmak çok zahmetli olurdu ama çıktıktan sonra etrafın güzelliği, manzaranın hoşluğu insana bu zahmeti unuttururdu. O tarihlerde sevgili dinleyiciler, yaşı 90'ı geçmiş fakat vücudu dinç, sağlığı yerinde bir Memiş Efendi vardı. Bu zat Enderun'dan yetişmiş ve çok hoş sohbet bir kimseydi. Nazardan çok çekinirdi yalnız. Efendim ve her sene kule iftarına çıkıldığında muhakkak oradakiler bu Memiş Efendi'nin de bulunmasını isterlerdi. Memiş Efendi o senede kabul etmiş. Efendim o sırada tersane tulumbacı başısı Kaymakam Raşit Bey de oradaymış. Kaymakam Raşit Bey bu Memiş Efendi'yi görünce, vay Memiş Efendi demiş, sen bu senede mi çıktın demiş ve maşallah dememiş. Memiş Efendi de zaten bu mavi gözlü Raşit Efendi'den çok kaçarmış. Mavi gözlerin nazarı çok değerdi inanırlar malum. Çok telaşlanmış zavallı. Demiş ki hayır demiş, kendim çıkmadım demiş. Kule ağaları demiş, beni ekmek zembiliyle yukarı çektiler. Bir yandan da okuyup üflemeye falan başlamış ama hakikaten bu manzara çok görülecek bir şeymiş. Millet çok korkmuş ve herkese de böyle söyleyin nazar değmesin demiş. Ve bu tarihten sonra bir daha nazar değer diye efendim korkusundan kule iftarına bir daha katılmamış. Bir de sevgili dinleyiciler, yaz akşamlarında yalı iftarları bambaşka olurdu. Herkes efendim kayıklarla, rütbesine göre kayıklarla boğazdan süzülür, yalının önüne efendim birikirler. Bazen gecikip de yolda top atılınca iftarı açmak için kayıkta ihtiyaten iftarlık bulunur. Efendim çubuk bulundurulur, hurma bulundurulur. Yalıya çıktıktan sonra efendim akşam namazı kılınıp sonra sofraya oturulurdu. Hakikaten bu Ramazan gecelerinde, bilhassa yaz günlerinde yalıların önleri ikişer, üçler çifte efendim misafir kayıklarıyla dolardı. O da apayrı bir güzellikti. Hatta güzel havalarda yaz Ramazanlarında Kağıthane'de, İmrahor Köşkü'nde, Küçük Su'da, Çubuklu'da, yani böyle mesire yerlerinde takım takım iftarlar yapılırdı. Mehtap gecelerinde ilahilerle açık havada teravihler kılınırdı sevgili dinleyiciler. Kadir gecelerinde herkes camilere koşar, iftarlar camilerde yapılırdı. Biraz evvel söylediğimiz camide sergi açma adeti Kadir gecelerinde muhakkak her camide olurdu. Ve halk irili ufaklı, büyüklü küçüklü efendim camileri doldurur, iftarlar burada yapılır, mevlidler, efendim ilahiler söylenir, teraviye kadar hoşça vakit geçirilir, teraviler kılındıktan sonra dağılınırdı. Eski Ramazanlardaki iftar davetlerinin en hoş sahnesi de iftar davetinin sonunda olurdu. Diş kirası adeti vardı sevgili dinleyiciler. Eskiler o kadar nazik, o kadar terbiyeliydiler ki misafir ev sahibine değil, ev sahibi misafire teşekkür ederdi. Efendim kırmadınız, fakirhaneyi şereflendirdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah ömrünüzü arttırsın. Siz olmasanız bizim kapımızı kim çalar? Lütfettiniz. Sevap kazanmamıza vesile oldunuz diye ev sahipleri gelen misafirlerinden bin bir özür diler ve bin bir teşekkür ederlerdi. Ve bu teşekkürlerinin maddi bir nişanesi olarak da çok tatlı isimli bir hediye verirlerdi. Diş kirası. Yani ev sahibi sevap kazanmak için misafirin dişini kiralamış olurdu ve bunun karşılığında münasip bir hediye verilirdi. Bu hediye bir kese dolusu altın da olurdu. Bir kese dolusu gümüş para, bakır para da olurdu. Mendil, efendim, enfiye kutusu, çubuk gibi bir takım başka hediyeler de olurdu. Davetlerin sonunda herkese bu diş kiraları verilir. Herkes memnun, mahzuz, davetler ayrılırdı. Bazen de teravih namazları efendim bu köşklerde, konaklarda kılınır. Davetliler ondan sonra ayrılırdı. ...1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra eski efendim ihtişam, eski zenginlik kalmadı. Tensikat namıyla pek çok büyük küçük memurlar kadro dışı edildiler. Efendim çok cüz'i maaşlarla emekli edildiler. Peş peşe gelen harpler de milletin iflahını kesti. Trablus Balkan harpleri ve 1. Cihan Harbi. Artık o eski ihtişamlardan efendim eser kalmadı. Artık ne Yıldız Sarayı'nda padişah kaldı ne de saraydan konaklara, efendim evlere tabla dolusu dağıtılan nefis yemekler kaldı. Nefes yemekler kalmayınca efendim o iftar davetleri, o bolluk, o bereket de kalktı. Tabii dolayısıyla diş kiraları da tarihe karıştı. Ama hikayeleri hala dillerde dolaşır. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu programda sizlere Ramazan adetlerinden, genellikle Ramazan gecelerinde ne yapılır onun üzerinde durduk. Fakat iftarla başladık, iftarla bitirdik. İftar sofralarından kalkmak ancak nasip oldu. Önümüzdeki programlarda iftardan sonra neler yapılırdı? Asıl renkli efendim hadiseler, hatıralar o zaman cereyan ederdi. Onlar üzerinde de isterseniz bir başka programda buluşalım. Programımızı, Çınaraltı programımızı böylece bitirirken sevgili dinleyiciler, tekrar buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.